Ayrım 7, sayfa 45. O gece bildiğime göre İzmir'in tarihinde ilk kez kar yağdı. Akan kanların rengine bürünerek yaraları ve acıları kutsadı o lapa lapa karlar. Kar taneleri hala basamakta oturan Süleyman'ın üzerine yağdıkça yağdı. Sonunda onu kardan adama döndürerek. Eğer gece bekçisi ayağa takılıp da onu keşfetmeseydi Süleyman o gece donup giderdi. Bekçi sopasıyla vurarak karlarını temizledi. Pat, pat, pat. Uyan, uyan gariban adam. Al bir yudum rakı iç, hadi. Bekçi düdüğünü çaldı. Birkaç saniye içinde bir alay, diğer gece bekçileri düdüklerini çalarak onu yanıtladılar. Geldiler, Süleyman'ı paltolarına sararak bir arabaya taşıdılar ve Karataş'tan ayrıldılar. O gece Süleyman'ın akıbetinden habersiz olan Mim Paşa ile Ferit, sobanın karşısında ısındılar. Ciddi bir sessizlik içinde boza içtiler. Ferit huzursuzdu. İkide bir pencereye gidiyor, bir şeyler olmasını bekler gibi dışarı bakıyordu. ''Ne var yahu, birini mi bekliyorsun?'' diye sordu Mim Paşa. ''Sadece karın kalınlığına bakıyorum.'' Çocuklar uyudular, oğlanlar bir odada, kızlar başka bir odada. Gonca, Ayşe ve kız kardeşleri mutfakta kaynayan çaydanlığın başında toplaşmışlardı. Yukarıda eski harem dairesinde Esma ile ablası, bir zamanlar annelerine ait olan ve Mihriban'ın oyalansın diye Esma'ya çiftlikten getirdiği dokuma tezgahının başına oturmuşlardı. ''Merak etme'' dedi Mihriman Esma'ya. Birlikte eski bir deseni dokuyorlardı. ''Süleyman Bey yakında dönecek eminim. O onurlu bir adamdır.'' Ama içten içe ''Ya dönmezse?'' diye korkuyordu. İçinde bulundukları zor durumdan ötürü gitgide yükselen gerginliğe rağmen Mim Paşa ailesi bir ay boyunca burada kaldı. Çocuklar birlikte oynayarak kendilerini büyüklerin sıkıntısından uzak tutmaya çalıştılar. Papatya, Sibel ve Ayda oğlanlarla kaynaştı. Kardeş gibi oldular. Süleyman dönmedi. Herkes onun savaşta öldüğünü zannetti. Ama demir parmaklıkların arkasından Ayşe ile sevişen gece bekçisi bir süre önce bir kar yığınının altında bir adam bulduğunu ve diğer bekçilerle birlikte zavallıyı nasıl kurtardıklarını anlattı. Ertesi gün adam yanına hiçbir şey almadan limana gitmiş ve kendisini uzaklara götürecek bir gemi aramıştı. Ne olmuştu acaba adamcağızı? Kimdi acaba? Süleyman diye topal biri. Öğretmenmiş harpten önce. Ayşe bu bilgiyi hanımına aktarmaktan korktu. Bekçiyi zor bir duruma düşürmek istemedi. Zaten Süleyman çoktan uzaklara gitmişti. Gayet tabii Esma'nın Süleyman'dan ümidini kesmesini hiç istemezdi. Hanımının ümit edecek başka neyi kalmıştı ki? Ama Esma'nın içindeki bir ses Süleyman'ın hala yaşadığını söylüyordu. Her sabah kalkar kalkmaz gardırobun kapağını tıklatıyordu. Sanki birine Morse sinyali gönderir gibi. Sonra gözlerini kapatıyor ve kendinden geçiyordu. Süleyman'la geçirdikleri son saatleri canlandırıyordu gözünde. Onunla sürekli konuşuyor, başkalarının duyamayacağı sorulara cevaplar veriyordu. Süleyman'a hikayeler anlatıyor, şiirler okuyordu. Ona küçük aydalarından bahsediyordu. Böylece sürdürüyordu. Rüyalarında bile Süleyman'la birleşip onunla konuşuyordu. Sanki yalnızca ikisine ait olan başka bir yaşam boyutunda birbirleriyle temas halindeydiler. Esma, kimsenin bilmediği bir ölüler diyarına çekilmişti sanki. Gözleri artık dışarıya bakmaz olmuştu. Teslimiyetini gizlemek için ellerini sürekli küçük küçük işlerle meşgul ediyordu. Kıymetli mücevherlerinin hemen hepsi gitmişti. Ve Esma artık pırlanta gözyaşları da akıtmıyordu. Ailesinden yardım istemeyecek kadar gururlu olduğu için çocuklarını kendi imkanlarıyla beslemeye çalışıyordu. Dualarını, niyazlarını savaş sırasında tüketmişti. Bir gün birden içine doğdu. Dokuma tezgahının önünde dizüstü yere çöktü. Parmakları arp çalar gibi tezgahın sicimlerini çekmeye, sonra sinek uçurur gibi ilmekler atmaya başladı. Renkleri müziğe dönüştürdü. Güne parlak sonbahar tonlarına benzeyen ışıltılar kattı. Rumeli'li annesinden öğrendiği deseni tekrarlayarak seccadeler dokudu. Bu, göçmen atalarından kalan ve nesilden nesile, anadan kıza geçen bir gelenekti. Desenler ve renkler zevkten mest olup iç içe geçtiler, canlandılar. Tıpkı peri masallarındaki gibi. Hayali dünyalara açılan kapılardan büyülenerek vecd içinde geçtiler. Esma'nın dokuduğu küçük seccadeler o kadar değişik, o kadar uçuktu ki herkes onlara sahip olmayı arzuluyordu. Esma'nın büyülü halılarını alan herkes tatlı rüyalar görüyor, nefretin ve acının var olmadığı diyarlara uçuyordu. Yavaş yavaş daha önce hiç yaşamadığı bir iç huzuruna kavuştu Esma. Penelope gibi dokumalarını kusursuz hale getirinceye kadar uğraşıyordu. Desenlerini o kadar iyi biliyordu ki gözleri kapalı, dikkati başka yerdeyken bile dokuyabiliyordu. Dokumanın atkısı ve çözgüsü, ipin çekilişi ve atılışı duyarlı kulaklara müzik gibi geliyordu. Hem de nasıl? Cinler ve periler saklandıkları köşelerden çıkıp dans ediyorlardı. Annesinin dokuma müziğine, motiflerin gizemine, zikzaklara, baklava şekillerine, hayat ağaçlarına, çocuk doğuran tanrıçalara kapılan Kadri, tezgahın diğer tarafında oturup ipliklerin arasından Esma'yı seyrediyordu. Kafesli bir pencerenin ardından bakar gibi. Annem acısını ipliklere doluyor. Doluyor ki sağlam olsun, kopmasınlar. Annem ince ruhunu iplik iplik dokuyor. Günler geçti. Oğlanlar gelişti. Kadri kitaplara, Alaaddin yıldızlara daldı. Kadri evde kullanılmayan bir odayı düşünme odası yaptı. Yalnızlık içinde tefekküre dalmak için. Kelebekleri iğneleyip altlarına Latince adlarını yazmak ya da kaligrafi alıştırması yapmak veya çok eski metinleri okumak için. Alaaddin ise teleskoplar ve model uçaklar inşa ediyordu. Ama Kadri'nin asıl mabedi başka bir yerdi. İskender onu Saat Kulesi'nin karşısındaki pasajdaki sinemaya götürdüğünden beri çocuk büyülenmişti adeta. Karakterine hiç uymadığı halde okulu kırıyor, bütün parasını pasajda harcıyordu. Yaşadığı sürece o gölge kutusunda oynatılan tüm filmleri göreceğine yemin etti kendi kendine. Odasında aşk tanrıçalarının fotoğraflarına bir sunak oluşturdu. En beğendiği aktrislere basit bir dille hayran mektubu yazacak kadar İngilizce öğrendi kendi kendine. Ama bu mektupların hepsi birbirinin aynıydı. Karşılığında şu pozlu fotoğraflar geliyordu postayla. Sevgili Kadri'ye en iyi dileklerimle, Teda Bara. Kadri'ye iştenlikle, Billy Dove. Kadri'ye sevgilerimle, Marion Davies, Lillian ve Dorothy Gish, Louise Brooks, Gloria Swanson. Sessiz sinema yıldızları, vamplar, masum kızlar, çocuksu kadınlar, şık kadınlar, femme fataller derken sesli sinema yıldızları ama her zaman kraliçelerin kraliçesi Dolores. Dolores del Rio. Oğlanların hayal güçleri o kadar zengin ve kalabalıktı ki ikisi de diğerinin aklını okuyordu. Görünmez bir göbek bağı onları hala birbirine bağlıyor ve kendi kendine yeterliliklerini güçlendiriyordu. Cinsel dürtüleri uyandığı zaman ikisi de Ayşe ile tatmin etmeye başladılar arzularını. Kilerde veya süpürge dolabında. Ayşe de öyle şehvetliydi ki hatta güzel oğlanları kilerin karanlık köşelerine kendisi çekiyor, dudaklarından öpüyor, ellerini dolgun memelerinde diğer işte açıcı bölgelerinde dolaştırıyordu. Oğlanlar memelerin kime ait olduğunu görmüyorlardı ama ne fark ederdi. Kiler çok karanlık olduğu için Kadri ve Alaaddin sevişmeye görsel uyarı yoluyla değil, tensel uyarıyla başlama imkanı buluyorlardı. Böylece oğlanların cinsel duyarlılıkları gittikçe gelişti. İleride hayatlarına giren kadınlar için inanılmaz birer aşık olacaklardı. Ayşe, oğlanların gençlik enerjisine, şehvetli kalp atışlarına, ılık nefeslerinden çıkan buhara bayılıyordu. Ah cennet diye inliyordu. Ezan vakti müezzinin gür sesiyle bastırdığı Ayşe'nin has çığlıkları, duvarlara tırmanan mavi salkımların müthiş bir bereketle çoğalmasına ve minik çanlar gibi sallanan tomurcuklar açmasına neden oluyordu. İlerleyen yaşına rağmen Ayşe'nin vücudu hiç bozulmuyordu ve herkes bunu doymak bilmeyen cinsel iştahına yoruyordu. Ayda Esma'ları sık sık ziyarete geliyor, körpe güzelliğiyle herkesi kendine cool köle ediyordu. Esma büyük bir düşkünlükle Ayda'nın saçlarını tarıyor, örüyor, kıvırıyor, dalga veriyor, dokuyordu. Bir süre için acısını unutuyordu böylece. Büyünce ne olmak istersin diye sordu bir gün Ayda'ya. Çocuk 11 yaşında, şimdiden nefes kesici güzellikte bir ergen olmuştu. Güzellik kraliçesi olmak istiyorum. Esma gülümsedi. Genç kızların imkansız hayallerini kendisi de çok iyi bilirdi. Oğlanlar 18 yaşını doldurup liseden mezun oldukları yıl kaçınılmaz olan şey gerçekleşti. Alaaddin Boston diye çok uzaklarda bir yerden burs kazandı. Esma onu yanında tutmak istedi. Eğer ayrılırlarsa bunun geçici bir ayrılık olmayacağını seziniyordu. Bu çocuğun gözleri her zaman evden çok uzaklara bakmıştır. Neredeyse doğduğu günden beri diye hatırlattı Mihriban. Sen ona uçmak için kanatlar verdin Esma'cığım. Artık o kanatları kesemezsin. Esma, Alaaddin'in gemisi limanı terk ederken oğlunun gittikçe küçülen görüntüsüne el salladı. Onu son görüşü olduğunu hissetti. Diğer oğlu Kadri'nin ellerine sımsıkı yapışarak ağladı. Alaaddin, annesine dünyanın en ünlü yapıtlarının kartpostallarını gönderdi. Eyfel Kulesi, Londra Köprüsü, Empire State Binası, Golden Gate Köprüsü. Kadri'ye ise daha kışkırtıcı kartlar gönderiyordu. Yabancı şehirlerden, yabancı evlerden ve erotik gecelerden tensel kokularını ileten çıplak memeli kadınların resimleri. Gizemli bir şehvet. Bilinmeyen lisanlar, ağzı alamayacak zevkler. Alaaddin gitmiş, Kadri evde kalmıştı. Ayaklarını öpecek kadar büyük bir saygı ve tatınmayla bağlı olduğu annesinin yanında. Kütüphanesinin havasız ortamında, suni ışıklarla aydınlatılan odalarda yaşaya yaşaya kanı çekilen, anemik görünüşlü bir genç adama dönüşen Kadri, yüzünü kocaman gösteren kalın gözlüklerin ardından bakıyordu dünyaya. Gördüğü her şeye büyük bir dikkatle bakıyordu. Güneş onu rahatsız ediyor, vaktinden önce kelleşen, kulaklarının altında bir tutam saçtan başka koruyucusu kalmayan kafasında lekeler oluşturuyordu. Kelliğini gizlemek, kendi deyişiyle aklına yöneltilen saldırılardan korumak için her zaman başında bir şapkayla geziyordu. Kışları fötr, yazları Panama şapkayla. Kadri, evdeki üç kadının göz bebeği, hareminin efendisi, ezeli ve ebedi evlat olmuştu artık. Kadınların üçü de onun daima böyle kalacağına inandırmışlardı kendilerini. Alaaddin'in yokluğunu telafi etmek için hepsi sessizce Kadri'nin kalbinde özel bir yer talep ediyordu. Gonca, ruhlar dünyasında gitgide daha derinlere daldı. Kadri, Gonca etrafta olduğu zamanlar nesnelerin nasıl kendiliklerinden hareket edip havalandığını fark etmeye başladılar. Evde odaları dolaşırken birden onu ilkiten bir nefes sesi duyuyordu. Düşünceleriyle cebelleşerek Gonca'nın o anda ne gördüğünü anlamaya çalışıyor, daha iyi görmek için gözlüğünün camlarını temizliyordu. Ayşe en sonunda gece bekçisi sevgilisinin karısını ve bir sürü çocuğunu dahası alışkanlık haline getirdiği gece serüvenlerini terk etmeye niyeti olmadığını anlayınca ona memelerini açmaktan vazgeçti. Ondan sonra Ayşe'nin bedenindeki o özel ıslaklık kurudu. Ayşe şişmanlamaya başladı ve böylece ablası Gonca onu her gece odasına kilitlemek zorunda kalmaktan kurtuldu. Müezzin yatsı ezanını okuduğu sırada Kadri dışarıda gece gezintisine çıkıyor, şehrin ay ışığı altında uykuya daldığı saatlerde meyan kökü kokulu gece havasını içine çekiyordu. Sokak kadınları Kadri'nin arkasından sesleniyor, Kadri gaz lambasıyla aydınlatılmış sokaklarda bir uyur gezer gibi fiziksel dünyanın ötesini ararken onlar kapı eşiklerinde bekleşiyorlardı. O gecelerden birinde şehir Ağustos böceklerinin istilasına uğradı. Böceklerin kulakları sağır eden cırlamaları bütün gece sürdü. Gözleri uyku tutmayan şehir sakinleri akıllarını oynatacak gibi oldular. Esma sabahleyin kalktığında bahçenin tarumar edildiğini, Adonis ağacının her zamankinden büyük bir intikamla gövdesindeki tüm kabukları döktüğünü gördü. Mavi salkımlar, Yasemin ağacı, her şey boyunlarını bükmüş, sararıp solmuştu. Kötü alamet diye uyardı Gonca Esma'yı. Asma dallarının yerine başka bir şeyler dikmek gerekecek. Bu her şeyin dengesini alt üst edecek. Esma derin bir uyuşukluk içinde kaldı. 7 gün, 7 gece boyunca uyudu. Annesinin durumundan endişelenen Kadri, doktor eliksiri çağırmaya gitti. Yolda giderken annesine çiçek almak istedi. İşte o gün kısmet Kamile'yi getirdi hayatlarına. Yeni bir kazanç, yeni bir kayıp. Kamile. Size nasıl anlatsam Kamile'yi? Ortaya çıktığı günden beri bir Ankara keçisi kadar inatçı ama yapraklarını açmış bir ful çiçeği kadar kusursuz güzellikte genç bir kadındı o. Kadının duvarlarını süsleyen Dolores del Rio'nun hık demiş burnundan düşmüş kopyasıydı adeta. Yanakları ise Loretta Young'ı hatırlatıyordu. Fıstık gibi bir cildi, elma gibi dolgun etli bir yüzü, yoğun bir dikkat ve ihtiyatla bakan, her zaman sürekli akıl yürüten ve yargılayan kestane renkli gözleri vardı. Yatakta bile uyanık kalan gözler. Ağustos böcekleri faciasının ertesi sabahı Kadri'nin gözü vapur iskelesinin yakınındaki bir çiçekçi dükkanına takıldı. Onu davet eden portakal çiçeklerinin baş döndürücü tatlı kokusuydu. Genç bir kız karşıladı Kadri'yi kapıda. İnce dişli, hülyalı gözlü bir kız. Kadri sıkıntısını itiraf etti ona. Annesinin rahatsızlığını ve Adonis ağacının başına gelenleri, her şeyi açıkladı hiç tanımadığı bu kıza. Kamile, siyah laleler ve unutma beni çiçeklerinden bir buket hazırladı ona. Bir demette ısırgan otu verdi. Bu otu kaynatın, bir çay yapın annenize dedi. Kendini çok daha iyi hissedecektir. İnanın bana, Adonis ağacına gelince hiç merak etmeyin. Her zaman olduğu gibi yeniden tomurcuklanacaktır. O ölümsüz bir ağaçtır. Hiç canınızı sıkmayın. Kadri doktorla birlikte eve döndüğünde Esma yatakta sırt üstü yaslanmış kahve içiyordu. Kadri'nin elindeki buketi gördüğü anda elektrik şokuna tutulmuş gibi titremeye başladı. Yak bunları, yak bu sefil çiçekleri. Kimse bunların iğrenç kokusunu içine çekmek zorunda kalmasın diye inledi Esma. Bu çiçekler lanetli. Ben kötü bir koku almıyorum anne dedi Kadri. Hele lanetli bir koku hiç değil. Çok nefis bir koku. Onları çok hoş bir genç hanımdan satın aldım. Sonra Kadri annesini tatlı sözlerle kandırarak ısırgan otu çayından içmeye ikna etti. Onu kat kat renkli saten yorganların altına yatırıp bir yandan da Kamile'ye övgüler döktürdü. Kamile Ege'nin bir bölgesinde arkeologların ve hazine avcılarının büyük bir sebatla kayıp şehirler, altın hazineleri ve tanrıça heykelleri aradıkları bir yerde doğup büyümüştü. İlkel rüyaları çağrıştıran kanlı anılarla, insan kurban edilen ayinlerle ve doğurganlık için yapılan büyü törenleriyle bilinen bir yöreden gelmişti. Ama bütün bunlar onu sadece satıhta yansıtıyor. Aslında onun çelik gibi bir iradesi var dedi Kadri. Bu henüz tanıştığı yabancı kız hakkında. Kamile'nin bizlerden farklı bir insan olduğunu, kendine mahsus yemeklerle beslendiğini, yediklerinin arasında hanımeli, ful, latin çiçeği, yasemin, gül, lavanta ve aynı safa gibi çiçekler de olduğunu söyledi. Belki de bir bildiği vardır dedi. Belki kendileri de bu rejimi uygulamalıydılar. Neden olmasın? Kısacık bir sürede hakkında ne çok bilgi toplamışsın dedi Esma. Ailesi kimdir onu da öğrendin mi? Ailesi büyük badireler atlatmış. Babası hasta, işe gidemiyor. Annesinin aileye bakmak için yetiştirdiği çiçekleri satıyor. Muhtemel bir rakibin görünmez tehdidini sezinleyen Esma tanrısına dua etti. İkinci oğlumu, en gözlü oğlumu da çiçek özü emen bir cadıya kaptırmanın acısından esirgemeni Allah'ım. Kızın cazibesine oğlumun gözlerini kör et. Kızın cazibesine oğlumun gözlerini kör et. Hiç kuşkusuz Kamile'nin büyük bir cazibesi vardı. Belli ki bitkiler, çiçekler dünyasıyla bağlantılıydı. Menba şimdiden zehirlenmişti bile. Heyhat! Tanrı Esma'nın dualarına hiç aldırış etmedi. Ne de şeytan onun diken dilli lanetlerine kulak astı. Alaaddin'den gelen mektuplar gitgide seyreldikçe Kadri artık annesinin ayaklarını öpmez olunca Esma teslimiyete ve yalnızlığa boyun eğdi. Birkaç hafta sonra pırlantalarla bezeli paha biçilmez bir zümrüt yüzük Esma'nın en son mücevheri Kamile'nin parmağını süsledi. Ondan kısa bir süre sonra da Kamile'nin kendisi bizi şereflendirdi. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı Tedabara, Theda Bara Billy Dove, Billy Dove Marion Davies, Marion Davies Lillian, L-I-L-L-I-A-N Dorothy Gish D-O-R-O-T-H-Y Louise Brooks L-O-U-I-S-E-B-R-O-O-K-S Gloria Swanson G-L-O-R-I-A S-W-A-N-S-O-N Femme Fatale F-E-M-M-E F-A-T-A-L-E Dolores Del Rio D-O-L-O-R-E-S D-E-L-R-I-O Loretta Young L-O-R-E-T-T-A Y-O-U-N-G Elixir E-L-I-X-I-R Eiffel E-Y-F-E-L Londra L-O-N-D-R-A Empire State E-M-P-I-R-E S-T-A-T-E Golden Gate G-O-L-D-N-G-A-T-E